Merhaba, ben Mesut Çevik. Bu videoda konu Millenium.com'dan Alper Karayer. Kendisiyle beraber son dönemde Türkiye'de interneti ve fiber altyapıyı konuşacağız. Alper Bey merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler.
Millenium.com'un yeni reklamları da başladı. Şu sıra daha atik ve atak görüyorum sizin markayı.
Aynen
bir dönem
öyle.
Daha sessizdiniz.
Doğrudur, evet. Özellikle yeni hissedarımız Sokar Grubun Haziran ayında bizi devralmasından sonra daha iddialı hedeflerle yeni yıla başladık. Bu yılki mesajımız da özellikle şu aslında. Altyapı aynı. Yani aslında internet servis sağlayıcıların her biri Türkiye'de aynı ortak altyapıları kullanıyor. Ve burada erişim altyapısında değişen hiçbir şey yok. Biz de şu mesajı veriyoruz. Bazı müşteriler tabii bilemiyor. Yani ben şurada oturuyorum, benim olduğum yere Millenium.com getirebilir mi altyapıyı diye. Öyle bir şey yok. Zaten orada bir altyapı var. Tüm firmalar da o altyapı üzerinden satış yapıyor. Biz de diyoruz ki her şey aynı yani. Gerçekten aynı. Her şeyle aynı. Bu böyleyken alacağınız hizmet aynı olacağına göre niye daha fazla para ödeyesiniz deyip böyle bir mesaj verdik. Şu anda da güzel gidiyor.
Şimdi Sokar dedik. Ben biraz da ona da değinmek istiyorum. Çok büyük bir grup. Enerji şirketi,
evet,
aslında
evet.
Genel olarak baktığımızda. Ve Türkiye'de bir boru hattı geçirdiler.
Evet.
Bu boru hattı geçerken de bir fiber döşedikleri söyleniyor. Bir omurga olacak şekilde Türkiye'yi boydan boya geçen.
Evet, doğrudur.
Sizde bir ilişkisi var mı bunun?
Sokar grubunda bizim satın alınmamızdan önce olan bir şirket. Sokar Fiber adında bir şirket var. Bu şirket de aslında bu bahsettiğiniz enerji hattına paralel bir şekilde hazır o kazılar yapılırken bir uluslararası data hattı döşemiş durumda. Omurga anlamında aslında bu şu anda evlere doğrudan bağlı değil, iş yerlerine doğrudan bağlı değil ama önemli bir altyapı. Umarım ülkemize de önemli bir katkısı olacak.
Şimdi Türk Telekom'un son dönemde bir açıklaması oldu. Dedi ki biz dedi Türkiye'de hala en fazla fiber altyapı yatırımını yapan şirketiz dedi. Diğer bütün dedi servis sağlayıcılar Ağustos böceği gibi ses çıkartıyorlar ama dedi işe geldiği zaman karınca gibi çalışan sadece biziz diye kendilerinin işte döşedikleri fiber altyapıdan bahsetti. Şu anda 303 bin kilometrelik bir fiber altyapıya ev sahipliği yapıyoruz,
evet,
dedi. Bunun da yanlış değilse %60'ı falan son kullanıcıya giden kısım.
Evet,
geri kalanı omurgaya ait kısım.
Aynen.
Şimdi genel olarak baktığımızda biz de bununla ilgili videolar çektik, paylaştık bu mesajları. Tüketici diyor ki bu fiber nerede bir? Çünkü benim evime fiber falan geldi yok. Hala çok düşük internet hızlarında bağlanıyoruz.
Aynen.
Evine fiber gelende diyor ki tamam diyor fiber geliyor diyor. Öyle bir fiyattan geliyor ki diyor. Ben fiber kullanmanın bir cazibesini görmüyorum diyor bu tarafta. Şimdi siz genel olarak bir servis sağlayıcı olarak 2020 Türkiye'sinde internette neredeyiz? Ve nereye gidiyoruz? Bir özetleyebilir misiniz bunu?
Tabii ki. Şimdi şöyle aslında en güncel rakamlardan bahsedeyim. Bazı açıklamaları tabii dinlediğimizde verilerde yanlış diyemeyiz ama tüm doğrularda olmayabiliyor. Ve özellikle de son tüketiciyi ilgilendiren evet 300 bin var ama ben onun neresindeyim sorsa gerçekten doğru soru. Onu da şöyle söyleyelim. Mesela güncel verilerden bahsedeyim. OECD ortalamasında fiber penetrasyonu yani her 100 kişiden kaç fibere erişiyor dediğimizde %8 küsur civarında. Bizde bu rakam kaç? Yani Bilgi Teknolojileri Kurulu'nun kendi raporundaki verileri söylüyorum. %3,8. Yani biz aslında şu anda OECD ortalamasının yarısına bile ulaşmış durumda değiliz. Bu bir veri. İkinci bir konu, fiber altyapısından bahsediyoruz ama gerçekten daha da kritik bir soru var. Altyapı yeterli mi? Yani fibere geleceğim ama ondan daha büyük bir sorun var. Türkiye'de 23 milyon civarında hane var. 23 milyon hanenin içerisinde Türk Telekom'un çeşitli toplantıları ve demeçlerinde biliyoruz ki 18 milyon tane port var. Port ne demek? Ben 18 milyon tane haneyi internete bağlayabilecek durumdayım demek. Türkiye'de de 14.1 milyon internet müşterisi var. Şimdi kalan 5 milyon ne oldu? Yani 18 milyon tane port var, 23 milyon tane hane var. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani Türkiye'de yaklaşık her 100 kişiden 20'si internete istese de bağlanamayacak demek.
Bu port yok sıkıntısı çok fazla gündeme getiriliyor ve hala da bakın 2020'de İstanbul'un göbeğindeki ben diğer şehirleri ve köyleri falan hiç hesaba katmıyorum. Port yok karşılığını aldık evime internet bağlatamıyorum diyen insanlar görüyorum.
Aynen.
Bu bir gerçeği yansıtıyor mu? Yani Türkiye'nin gerçeği
aslında
mi?
Şöyle bu soruyu da sormuşken aslında daha net verilerle göstereyim buradan. İki tane veri getirdim güncel veri. Bunlardan ilki diyelim ki siz bizim bir müşterimizsiniz şöyle de göstereyim. Taşınıyorsunuz. İstanbul Acıbadem'de otururken Sancaktepe'ye taşınmaya karar verdiniz. Aralık'ta böyle taşınmak isteyen her 100 müşteriden 14'ü taşındıktan sonra taşındığı yerde hiçbir şekilde altyapı olmadığı için ki biz 30 gün boyunca bekliyoruz. 30 gün boyunca o altyapı için başvurularımızı yapıyoruz ve gelmedikten sonra 30 günün sonunda müşterimizi size bu altyapıyı sağlayamadığımız için artık abonelerinizi kapatıyoruz diyoruz. Yani 100 kişi 100 taşınan insanın 14'ü internetsiz kalıyor. Yani özellikle bu rakamları şöyle veriyorum. Bilin ki herhangi bir gün taşınmaya karar verirseniz %10-15 civarında olasılıkla internetsiz kalacaksınız.
Yani gidip aslında şeyi sormalarında fayda var. Ben bu eve geleceğim, kiralayacağım ama burada internet var mı?
Vallahi internet çok önemliyse sorun. Öyle 100 kişinin birinde, 1000 kişinin birinde değil bakın. Bu rakamlar büyük rakamlar ve biz gidip ücra köşelere, dağ başında hiç kimsenin olmadığı yerlerden bahsetmiyoruz. Daha da somutlaştırayım bunu. Yeni abone olmak istediniz diyelim ki. Burada da özellikle verileri İstanbul ve Ankara'dan getirdim ki ya istisnalarımı anlatıyor denmesin evet. diye. Bakın burada Ankara'da Sincan ilçesi. Ben bizzat orada da doğup büyüdüğüm için yani detaylı bilgi verebilirim. Altyapısıyla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Yani dağlık bir yer değil, kayalık bir yer değil, ova olan bir yer. Bir altyapı yatırımı yapılacaksa hiçbir sıkıntı yok. Son aylarda her 100 internet başvurusu yapan insanın, müşterinin 27'si altyapı olmadığı için, port olmadığı nedeniyle internete bağlanamadı.
1/4 geçmiş ya, inanılmaz.
Evet, yani 100 kişi başvuruyor, ben internet abonesi olmak istiyorum diyor. Adresini kontrol ediyoruz. Dolu portlar, dolu yer yok. Bundan dolayı 30 gün boyunca bekleyip her gün sorgu yapıyoruz. Her gün sürekli boşaldım, port geldim diye bakıyoruz. Olmuyor, 30 günün sonunda da başvurusunu kapatıyoruz. Sancaktepe, İstanbul, kocaman yer, yeni yerleşim alanı değil mi? Bir sürü yeni yerler
evet,
yapılıyor.
Doğru.
Yine 100 başvurunun 23'ü. Esenyurt, Esenler, Küçükçekmece, Avcılar. Ya liste böyle devam ediyor. Dediğim gibi böyle ücra, garip, ufacık yerlerden bahsetmiyorum. İstanbul'un, Ankara'nın göbeğindeki en büyük ilçelerden bahsediyorum. 100 müşteri başvuruyor ve bunların 1/4'ünün bağlanamadığı ve port olmadığından dolayı internetsiz kaldığı bir dünyaya kadar geldik. Nereye bağlayacağım buradan? Fiberi konuşuyoruz. Çok önemli bu arada, küçümsediğim için değil ama oraya gelene kadar başka dertlerimiz de var. Herhangi bir internet yok daha.
Daha altyapı yok hani bırak evet. servis sağlayıcı seçme kısmına gelelim.
Aynen.
Henüz daha oraya herhangi bir kablo ya da fiber gitmemiş.
Kesinlikle.
Şimdi Türk Telekom dedi ki basın toplantısında biz dedi fiber altyapı yatırımlarını öyle hızlandıracağız ki oldu İstanbul'da böyle altyapın yok. Arayacaksın bizi bir haftada fiber gidecek dedi kapına. Mümkün mü? Yapıyorlar mı şu anda bunu?
Yani ister istemez biraz gülümsedim şundan dolayı aslında. Şimdi burada 3 tane konu kritik. Ben şahsen kendi tecrübelerimle şunu söyleyebilirim. Birincisi bir yere altyapı götürmek istediğinizde önce bir kere bir izin almanız lazım. Siz kendiniz herhangi bir yere kazamazsınız aklınızca. Belediyelerden izin almak gerekiyor. Belediyeler yeni bir asfaltlı döşedi oraya. Orada bir elektrik kablosu var ne var deyip bir izin süreci var. Hadi diyelim ki bunlar çok güzel çözüldü. Bir günde bu izni aldık. İkincisi orayı kazacak bir ekip lazım değil mi? Sonuçta ne Türk Telekom ne başka bir şirketin kendi ekipleri olup hazırda kepçesi, işçisi vesaire yok. Bunların hepsini taşeronlar üzerinden yapıyorlar. Evet. Aynı anda 20 tane talep olsa hangi birine gidecek, hangi ekip gidecek? Yani böyle bir şey açtığınız anda herkes birden isteyecek. Böyle bir taşeron yapısı yok zaten. Bunların hepsine bu sırada yetişecek. Hadi bunu da kurdunuz. Çok büyük bir şekilde bir sürü taşeron buldunuz. Üçüncüsü fizibilite. Yani ne demek bu fizibilite? Ben tek başıma bir evdeyim. Herkes ADSL kullanıyor. Ben dedim ki ben fiber istiyorum bu binaya dedim. Bana en yakın fiberle ilgili altyapı 3 kilometre ötede. Sadece o tek müşteri için o 3 kilometrelik altyapı yapılacak mı? Ben gerçekçi bulmuyorum. Yani çünkü günün sonunda ticari bir şirket. Ve açıkçası bu açıklamanın çok özel bir sürü istisnayı kapsadığını düşünüyorum. Daha o gelmedi.
Bu açıklamada acaba şöyle mi söylüyor? Müşteri benden almak isterse döşeyeceğim. Ama Millennium ya da işte TürkNet benzeri bir operatörden almak isterse artık beklesin port yerine kadar.
Yani aslında tabii regüle edilen bir pazar. Türk Telekom dediğimizde aslında gerçekte iki şirket var. Bir perakende şirket. Eskiden TTNet diye bildiğimiz son müşteriye satışı yapan, satışı pazarlamayı, faturalamayı yapan. Bir de bu işin toptan ve altyapı kısmı var. Aslında toptan ve altyapı kısmı hepimize eşit mesafede. Yani regülasyonun tanımlarına göre böyle. O yüzden de aslında bunu benim perakende kısmından alıyorsan yaparım, diğerinden yapıyorsan yapmam diyememesi lazım regülatif olaraktan. Uygulamada göreceğiz ama benim de şahsi fikrim bunun bu derece olabileceğine ihtimal vermiyorum.
Şimdi bazı yazılanlara bakıyorum. Yazılanlarda şu var. Diyor ki ben aylarca başka bir servis sağlayıcıdan servis almak için port bekledim. Ama ne zaman ki artık oradan vazgeçtim, Türk Telekom almayı tercih ettim, şak evime port bulundu.
Evet.
Port varmış meğer evet. diyor. Böyle bir şey yaşıyor musunuz? Yani müşterileriniz engelleniyor olabilir mi?
Açıkçası bazı bölgelerde bununla ilgili ciddi şikayetler alıyoruz bölgesel anlamda. Hatta bunu hukuki düzeyde takip ediyoruz. Bunun umuyorum ki kurumsal bir strateji olmadığını umuyorum. Bunun bazı yanlış sahadaki bazı personellerin şahsi yanlış uygulamaları olmasını diliyorum. Evet böyle sorunlarımız var. Bunu çok ciddi dile getiren firmalar da oldu. Sürekli Türk Telekom'un toptan tarafıyla bu tür vakaları konuşuyoruz. Bu tür durumlar tabii ki çok üzücü. Ama normal şartlarda aslında sahadaki ekiplerin, o portun var ya da yok olduğu ile ilgili geri dönüş yapan ekiplerin talebin hangi firmadan geldiğini bile bilmemesi lazım. Çünkü regülatif olaraktan internet servis sağlayıcıların her birine toptan tarafın eşit olması ve altyapı sağlayıcının eşit olması lazım. Bu sorunları pratikte yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Dediğim gibi bununla beraber sadece biz değil aslında Türk Telekom'un kendisi de yaşıyor. Çünkü gerçekten bunun dışında altyapı gerçekten yok. İki şey var. Birincisi hiçbir şekilde bir altyapı gitmemiş. O binada hiçbir kablo yok. İkincisi de kablolar var ama yeterli port yok. Bu ne demek? 10 dairelik bir bina var ama oraya 5 port konulmuş. Ya da tam tersi var. 30 dairelik var, 20'lik konulmuş. Şimdi şöyle bir verimsizlik var. Dedim ya 18 milyon tane portumuz var diyor Türk Telekom ama Türkiye'de 23 milyon hane var. Sadece o 5 milyonluk fark da değil. Mesela 4 haneli bir binaya 20'lik bir set takılıyor. Hiçbir zaman kullanılmayacak 16 tane ölü hat orada duruyor. Ama diğer tarafta 30 dairelik bir gökdelen var. Oraya da 20'lik takılıyor. Aslında zaten bu yatırımın verimli bir şekilde yapılması ve yatırımın nereye yapıldığıyla ilgili bir konuda var. Türk Telekom gerçekten her sene şu kadar haneye daha altyapı götürdüm diyebilir ama tam olarak nereye götürdü, ihtiyaç olan yere götürdü mü soru işareti.
Şimdi soru işaretlerinden bir tanesi şu kafamdaki. Diyor ya fiber götüreceğim.
Evet.
Ama Türkiye'de ben fiyat listesine bakıyorum. Şimdi evet ben Mesut Çevik olarak kendi ihtiyaçlarına baktığımda bana 1 gigabit bile internet verseler öper başıma koyarım. Kullanmaya başlarım evet. Eğer fiyatı benim kesemden karşılanabilecek şekildeyken. Ama mesela babamı bakıyorum. Onun için 24 megabit sıkıntısız bir internet olsun.
Evet.
YouTube'dan videosunu da izler. Haberini de okur. Onun için bir sıkıntı yok. Ama eve kadar sadece fiber hat döşediklerinde fiyatlar öyle uçuyor ki. Bu sefer evet. 24 megabitle yetinebilecek babam zarara giriyor. Yani evet. Onun için aslında eve keşke bakır kablo çekseler ve DSL alsa. Bu DSL, VDSL, fiber neden böyle bir uçuk fiyat farkı var?
Şöyle söyleyeyim aslında bunu bugünkü yatırım olarak bakarsak iki mantık var. Birincisi zaten işin ciddi bir kısmı kazı maliyeti. Yeni bir yere gidiyorsanız o kazıyı yaptıktan sonra zaten içinden fiber ya da DSL ya da VDSL ile ilgili altyapı geçirmeniz yani bakır ya da fiber olması değişmiyor. Aynı kazı aynı kazı. Onun izin bedelleri vesaire de aynı. Peki işin kısmını o içine koyduğunuz cihazlar ve kabloya dönecek olursak aslında ters bir orantı da var. Bakın bakır değerli bir maden. Bakırı döşediniz 20 yıl sonra sökseniz satsanız bunun hala para değeri var. Bir yere fiberi döşediniz söktüğünüz zaman çöp atıyorsunuz. Oradan da aslında şunu da söyleyeyim. Bugüne kadar da Türk Telekom'un şu ana kadarki altyapılarının yatırımın önemli bir kısmını da geçmişte döşenmiş bakırların sökülüp değerli maden olarak satılıp elde edilen gelirle fiber olarak geri yatırım
yani
yapılması
geçmiş var. Yeniyi destekledi aslında.
Evet o yüzden de şimdiki kısma geçecek olursak dedim ya kazı aynı kazı. Bakır zaten aslında fiberden daha değerli bir madde olarak daha değerli bir şey. Geriye de bir şu kalıyor o cihazlarla alakalı uç cihazlarla alakalı. O port dediğimiz kısımda. Zaten bugün isteseniz de ben sadece ucuz olsun ama ADSL port istiyorum deyip bir üretim yaptıramazsınız. Çin'e gittiniz diyelim ki bunun üretimi yapan fabrikalardan dediniz ki ucuz olsun ADSL olsun benim müşterim bunu istiyor deseniz zaten yok. Aldığınız kartlar her halükarda hem ADSL hem VDSL destekliyor. O yüzden de bugünün gerçeğinde yeni bir altyapı gidiyorsa bunun birisinden bugünkü gördüğümüz fiyatlardaki bir farklılaşması mümkün değil. Bu son müşteriye sunulan fiyat farklılaşması tamamen ticari, maliyet tabanlı değil.
Bir de hızlar arasında da orantısız bir artış var. Evet. Şimdi kota var. Evet şimdi kota kalktı deniyor filan deniyor ama var yani kotalı paketler de var. Bakıyorum kota sabit, hız değişiyor. Fiyat artıyor. Evet. Ya şimdi orada bir mantıksızlık var. Çünkü benim kullandığım veri miktarına para ödüyor olmam lazım. Evet. Burunun genişlemesi, daralması, veri miktarı aynı kaldıktan sonra niye bu kadar önem arz ediyor?
Çok doğru bir soru. Aslında bunu sizi çok detaylara da boğmadan şöyle anlatayım. Türkiye'de toptan maliyetler yani Türk Telekom'un internet servis sağlayıcıları bir fatura kesiyor. Biz de o faturaya göre müşterilerimize bir fiyat sunuyoruz. Orada da diyor ki iki şey var diyor. Bir o altyapıyı oraya getirdiğim için bir kira bedeli öde bana diyor. Ona port diyoruz. Bir de transmisyon parası var. O da ne kadar data tüketti. Bununla ilgili bir para istiyor bizden. Burada baktığımızda sizin dediğiniz gibi zaten transmisyon parası hızı içeriyor. Neden? Daha hızlı bir internet kullanan, daha çok kullanandan dolayı zaten ben daha çok bedeli katlanıyorum, onu ödüyorum. Portta da diyor ki, DSL portsa yani 8-16 megabit hız alıyorsan ucuz, VDSL ise daha pahalı, fiber ise daha da pahalı diyor. Şimdi o zaman şunu oluyor. Türkiye'de bu kadar fiberi konuşuyorsak, bir haftada bir yere fiber götüreceksek, yüksek hızlar olacaksa, bu bizim ülkemizin stratejisi ise o zaman bu fiber, DSL ve ADSL ve VDSL portların fiyatları niye bu kadar farklılaşıyor? Bizim beklentimiz açıkçası bu sene hem Bilgi Teknolojileri Kurulu'nun hem de Türk Telekom'un bu maliyetleri eşitlemesiydi. Özellikle bizim gibi yüksek hıza oynamak isteyen firmalar için bu iyi bir haber olmadı.
Yani kısacası şunu diyebiliyor muyuz? Türkiye'de hız arttıkça fiyat da artıyor.
Artıyor, maliyet artıyor. Üstüne o maliyetten daha da fazlasını ticari anlamda o parayı alabilmek adına firmalar da arttırıyor. Şöyle söyleyeyim. Hem maliyet artıyor, orada zaten bir çarpıklık var. Bence artmaması lazım. Üstüne de bu kadar hız isteyen bir insan bunun bedelini ödemeye hazırdır deyip aslında o kadar maliyetin artmadığı halde daha fazla para isteniyor.
Normalde kullandığı data göz önüne alınması lazım ama herhalde şöyle bir şey düşünülüyor. Ha tamam 100 megabit varsa bu zaten kafadan bu kadar data tüketir diye ona bir fiyat biçilmiş zaten herhalde. Az da kullansa, çok da kullansa onun aynen bir ortalama öyle. Fiyatı var.
Bu arada ama zaten müşterilerden görüyoruz aslında gerçekleştiğinde de istenen paralarla aynı orantıda maliyet artmıyor. Yani günün sonunda 100 megabit paraya megabit paketi ödenen parayla çok daha yüksek bir kar elde ediyor şirketler. Eğer yüksek paketli hızları çok yüksek fiyata satan firmalar aslında orada çok daha yüksek bir karlılık elde ediyorlar.
Spor arabaların maliyeti ve satış fiyatı gibi değil
mi? Aynen böyle. Yani. Tamamen orada aslında bir pazarlama ve fiyatlandırma kurgusu. Maliyet odaklı değil yani.
Şimdi Türkiye'de hızlar artmadı. Yani evet. Ben geçen BTK'nın yayınlanan raporuna baktığımda sadece %3'lük, %4'lük bir kesim, şanslı bir kesim 50 megabitin üstünde hızlarda evet, internete evet. bağlanıyor. Bunun iki tane nedeni olabilir. Bir, altyapı gitmediği için olabilir. Bir de fiyatlar pahalı olduğu için evet. insanlar alamıyor olabilirler. Normalde hani biz ne görmek isterdik en azından 2020'de? 50 megabit ve üstü kullanıcıları %50, %60'larda diyelim. Hani hem fiyat hem de altyapı olarak yeterli evet. olalım. Siz 2020'de ne düşünüyorsunuz? Fiyatlar biraz daha uygunlaşır, bunun genişlediğini mi görürüz? Yoksa fiyatlar artar, o %3, %1'e mi düşer?
Vallahi güzel haberlerle gelmeyi istiyorum ama bir yıl önce de geldiğinde çok güzel haberlerle gelememiştim. Burada da yine öyle bir durum var. Yine biraz verilerle göstereyim. Ne yazık ki yine yıl başında yapılmış bir toplantıda aslında ve bizim de hazırlandığımız bir konu var. O da şu. Türk Telekom toptan maliyetlerine zam yapıyor. Yani aslında tüm internet servis sağlayıcıların maliyetleri artacak. Nasıl bir
daha
zam bu?
Daha önce yaptığımız programda konuşmuştuk bunu.
Aynen, aynen. Şimdi bir yıl boyunca bu konu sürüncemede kaldı. Sürekli bir noktaya varılmaya çalışıyor. En nihayetinde aslında örnek olarak iki tane paketi getirdim. 16 megabitlik bir DSL kullanıcısının maliyeti 100 birimden 118'e çıkıyor toptan anlamda. Yani %18'lik bir maliyet artışı var. 50 megabitlik bir paketteki artış da %15 civarında. Yani bu ne kadar perakende de müşterilerin faturalarına yansıyacak zamanla göreceğiz ama çok yüksek ihtimalle Şubat'tan itibaren mevcut yeni fark etmeksizin tüm müşterilerin toptan maliyetleri, firmalara yansıyacak maliyetler bu şekilde artacak.
Er ya da sadece geç... maliyet zammı olacak, bir de işletme zammı da gelirse biraz daha yüksek zamlardan bahsedebiliriz o zaman.
Olabilir tabii ki, dediğiniz gibi aslında müşteri hizmetleri var, çağrı merkezleri var, çalışanlar var,
onların
ofisler
da,
var.
Çünkü askeri ücretten bile maaş ödense ne yazık aynen ki öyle. Arttı.
O yüzden yine bir zam dalgası olabilir mi? Evet, olabilir.
Ya bu üzücü tabii ki. Bizim pek istediğimiz şeyler değil mi?
Kesinlikle, yani? Kesinlikle değil.
Şimdi Türkiye'de internetin iki sorunu var. Bir, aslında üç diyebilirim, üç kollu. Nedir? Şimdi bir, altyapısı hiç olmayanlar var. Hı-hı. Altyapısı olup hızı alamayanlar var. Hı-hı. Hem altyapısı olup hem hızı olup bu sefer de ping süreleri Hı-hı. ne yazık ki günümüzün ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde olmayanlar var. Yani Hı-hı. oyun oynayamıyor adam. Bir videoya tıkladığı an hemen gelmiyor. Evet, evet, hızı evet. var, altyapı, her şey var adamda. Oyun oynayacak, sürekli vuruluyor, evet, sürekli oluyor. Evet, bu evet. ping süresi diye adlandırdığımız aynen. bir olay var, lag var. Ne var, neden kaynaklanıyor bu? Yani yurt dışına çıkarken bir tıpa vardı, filtre vardı, o mu engelliyor?
Şöyle söyleyeyim aslında, bu konuyla ilgili de o kadar çok müşterilerden soru alıyorum ki. Yani çok bilinçli müşterilerimiz için tabii ki bunlar bildikleri konular ama diğerleri için biraz anlatmak isterim. Aslında ping'i etkileyen bazı faktörler var. Bunların bir kısmı...
Şöyle kameraya tutabiliriz bunu.
Bazıları aslında... İnternet servis sağlayıcısında oradan müdahale alanında aksiyon alabilir. Bazıları müşterinin kullanım alanında, bazıları da aslında özellikle oyun üzerinden örnek vereyim, oyun firmasıyla alakalı. Neler bunlar? En önemlisi bağlantının tipi. Bir kere siz zaten bir ADSL bağlantıdaysanız çok dezavantajlısınız. Fiber'de kesinlikle ping süreleri daha az. Erişim altyapısında da bir zaman kaybı var ve fiberse bu çok daha düşük oluyor. Bu birincisi. Bu artık adresinizde ve bahtınıza kalmış, oturduğunuz yerle ilgili. İkincisi, kaç tane açık tarayıcı olduğuyla. Bu detayı çok az kişi bilir. Yani siz oyun oynuyorken eğer arka planda bir yandan Google Chrome'u açtıysanız, bir yandan Internet Explorer'ı açtıysanız, bir yandan başka bir Explorer'da açtıysanız, bakın aynı şey
değil. Data tüketen, veri alışveriş yapan bir şeyler varsa değil
birden
mi?
Birden çok Explorer şeyin tarayıcının açık olması sıkıntılı. Eğer bir sorun yaşıyorsanız, hassas azıcık birkaç milisaniye bile değer veriyorsanız arka planda kullanmadığınız tarayıcıları kapatın.
Evet, aynı zamanda burada şey de kapatabilirler. Steam'den oynuyor mesela. Steam açık kalsın. Uplay'de, Origin'de onları kapatsın.
Aynen öyle. Tam olarak geliyordum. Diğer açık tüm uygulamaları kapatmak gerekiyor. Çünkü aslında onlar sürekli o hattı yoğunlaştıran işlemler yapıyorlar. Başka bir şey daha, birçok müşteride bunu buluyoruz, virüsler. Virüsler gerçekten ping sürelerinizi etkiliyor. Eğer aniden, aynı kullandığınız yerde ani bir bozulma olduysa, şöyle düşünün, erişim hızınıza bakıyorsunuz, speed test'e girdiniz, hala 30 megabit. Bir ay önce de 30 megabitti, şimdi 30 megabit. Ama oyun oynuyorsunuz, bir anda pingler iki katına çıktı. Ya bunun altyapıyla ilgili olma ihtimali gerçekten düşük. Hakikaten dönüp kendinizle ilgili şeylere bakın. Virüs taraması özellikle
çünkü
çok kötü.
Çünkü Çin'e bazı veri de o sırada upload oluyor olabilir. Aynen böyle. Transfer sürekli.
Kesinlikle. Şimdi başka bir benzer bir şekilde yine eğer gerçekten ping konusunda hassassanız, oyun oynuyorsanız özellikle, ciddi bir oyuncuyum diyorsanız Wi-Fi üzerinden oynamayın. kesinlikle Ethernet kablosuyla bağlanın ve oynayın. Çünkü ping süreleri Ethernet kablosuyla bağlandığınızda yine daha iyi olur. Wi-Fi'de yine burada belli bir kaybınız olacaktır.
Ben buna bir şey daha eklemek istiyorum. Bir gün oyun oynayacağım. Ya bir de aynı zamanda canlı yayın yapacağım. Hem oynadığım oyunu yayınlayacağım. Ya bir türlü o istediğim seviyeler ya lag var deli gibi, canlı yayını da çıkamıyorum falan. Her şey düzgün görünüyor. Sonra modemin ayarlarına girdim. Modemde bir şey bilgisayar değil upload yapıyor sürekli. Ya bir deli gibi bir şey var. Ara bilgisayarı kapattım, nasıl kapattım ona. Meğer cep telefonum bulut'a şey yapıyormuş. Yükleme yapıyormuş. Yani ping süresi dediğiniz gibi birçok değişkene bağlı olabiliyor. Çok önemliyse Wi-Fi'leri bile kapatacaksınız cep telefonunu. Bulut'a gitmeyecek bir şey.
Kesinlikle. Ya şimdi aslında yine en çok önemli bir konu da şu. Sizin çok az müdahale edebileceğiniz tamamen internet servis sağlayıcı ve oyun firmalarının serverlerle alakalı bir şey. Ulaşılmaya çalışılan server'a uzaklık. Şimdi bu asıl bu kritik şimdi bir noktada da. Şimdi siz bir oyun oynamak istiyorsunuz. O oyunun da Türkiye'de server'ı yok. Diyelim ki Frankfurt'ta. Genelde bu tür şeyler Frankfurt'taki pop noktalar üzerinden bağlanır. Ne olursa olsun bugünün sonunda bir fizik formülü aslında. Sizin oturduğunuz evden o server olan uzaklık ışık hızına böldüğünüzde milisaniye olarak ortaya çıkıyor zaten. Evet. İster istemez eğer bir oyun firmasının sunucusu Türkiye'ye gelmediyse buna yapacak gerçekten çok az şey. Her şeyi yapsanız da Almanya'da oturan bir oyuncuya göre dezavantajlı kalacaksınız. Bu da kaçınılmaz. Ama burada iyi bir haber. Gerçekten büyük oyun firmalarının bazılarıyla bizzat görüşmeye başladım son bir yıl içerisinde. Ciddi anlamda serverları getirdiler. Google'ın kararını biliyorsunuz, o da serverlarını getirmeye karar verdi. Netflix mesela serverlarını getirdi. Facebook getirdi. Onlarla ilgili biraz daha bilgi vereceğim. Burada gidecek yer var mı? Var. Ama çok popüler oyunların önemli bir kısmının Türkiye'ye geldiğini görüyorum. Türkiye'ye gelmesiyle de bitiyor mu? Hayır. Ona şimdi başka bir görselden geçiyorum ama birkaç şey daha söyleyeyim. Şimdi neler önemli bir de burada? Sizin nasıl bir tüketici olduğunuzda, nasıl bir kullanıcı olduğunuzda ve ne yaptığınızla ilgili. Şimdi kimisi yaptığı deneyime hiç takılmıyor da sadece oradaki rakama takılıyor. Şimdi ping gerçekten çok çok kritik olduğu yer oyunlar. Hakikaten burada first person shooter oynuyorsanız gerçekten çok kritik. Burada standart bir kullanıcının bir de milisaniyenin ne olduğunu anlatmak istiyorum. Milisaniye saniyenin binde biri demek. Yani 10 milisaniye eğer görüyorsanız pingi, bu bayağı bildiğiniz %1'i demek senin. Bayağı,
evdeymiş gibi bağlanıyorsun demek,
evet,
aslında.
Evet, bayağı ciddi bir rakam. Yani orada 5 gördüm, kötü bir şey sanmayın. Bunun ne olduğunu bir kere yazalım kenara. İkincisi, normal bir kullanıcı için 80 ping ve 6, yani 80 milisaniye, ki dediğim gibi 1000 milisaniye, 1 saniye. Bu normal bir kullanıcı. Ben video izliyorum, gazete okuyorum denen bir kullanıcı için kesinlikle oldukça iyi bir rakamdır. 140 üstünde sorun yaşadığınız deneyim olarak sizin hissetmeye başlayacağınız şey 140'ın üzerinde, ben bu duraksama ve deneyim olarak kötü yaşıyorum. Bu yine standart kullanıcı için. Oyuncular için ise 25'in altı idealdir. Ben şunu iddia etmiyorum. 5 olsa tabii ki iyi. Ama sizin gerçekten profesyonel bir yarışmaya katılmıyorsanız 25'in altında oyun deneyiminizden sıkıntı yaşamayacaksınızdır. Bunu zaten deneyimlerinizde görebilirsiniz. En azından siz bununla ilgili hangi firmadan hizmet alıyorsanız alın. Bu rakamlara göre biraz daha şikayetçi olan, talepkar olun ya da önlemlerinizi alın diyebilirim. Buradan şeye de bağlayayım. Peki oyun firmalarının aslında ne oluyor? Siz şu anda oyun oynadığınızda ne yaşıyorsunuz diye örnek bir görsel üzerinden anlatmak istiyorum. Diyelim ki Millennium müşterisisiniz. Bir oyun oynuyorsunuz. Şu da oyun olsun. X oyunu. Şimdi bu oyuna bağlanırken Millennium'un omurgasının %90'ı Turkcell Super Online'la. Bu da genellikle aslında zaten erişim altyapısındaki altyapı değil, omurgayla alakalı kısmı anlatıyorum. İnternete çıkış noktası. Biz aslında veriyi Turkcell üzerinden internete çıktık. O da gitti bu oyun firmasına ulaştı. Buraya kadar sıkıntı yok. Biz ona giderken bir sıkıntı yok. Ama oyun firmasının bize geri dönüş var. Bu ping de aslında bizim ona varışımız, o datanın da bize geri dönüşüyle alakalı. O oyun firması eğer bazı maliyetler nedeniyle ya da kendisinin network ekiplerinin bu işi doğru bilmeyip doğru tasarlanması nedeniyle şöyle bir hat üzerinden geri dönüyorsa, mesela diyelim ki Türk Telekom omurgasında bana daha iyi teklif var, ben oradan göndereyim dedi. Türk Telekom'a gönderdi. Türk Telekom gitti ta Almanya'dan avantajlı diye Türkiye'deki oyun, server'ı Türkiye'de, data çıktı yurt dışına. Bunu da görüyoruz. Bunu gerçekten
böyle bir şey olabiliyor
tabii,
mu?
Oyun server'ı Türkiye'de. Ben Türkiye'den ona ulaştım. Server'dan bana cevap Almanya'dan dolanıp geliyor. Almanya'ya gidiyor. Almanya'dan Türkiye'ye girdiğinde Turkcell'e geliyor. Turkcell'den bize geliyor.
Bu şimdi, çok acayip.
Şimdi müşteri diyor ki benim pingim sorun. Olur. Gerçekten olur. Ne yapsın ISS? Hiçbir şey yok. Burada yapacak hiçbir şey yok. Burada bu oyun firmasının dönüş loop'u dediğimiz tasarımıyla ilgili ciddi bir sıkıntı
var. Normalde şuradan geri dönmesi lazım.
Aynen. Peki biz yine de hiçbir şey yok mu dedik? Yok dedi. Biz buna müdahale edelim. Biz buna bir yatırım yapıyoruz. Şu arada gördüğünüz çizgiyi yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Madem bu oyun firmaları böyle garip tasarımlar yapabiliyor, biz bunu bypass edelim. Oyun firmalarına gidip diyoruz ki senin server'ın nerede? Birinci seçenek, gel direkt benim yanıma gel. Ki onu yapanlar var. Facebook, Netflix'te yaptık. Ama bunu istemiyorlar çünkü ben de onu yönetemem diyor. Bir sürü firmaya tek tek gidemem diyor. Tamam, onu da yapmıyorsan ben seninle doğrudan sana özel, başka bir şeyi kullanmadığım bir özel hat çekeyim. Doğrudan bağlanalım. Böyle garip garip halkalar oluşturuyoruz. Ve biz bunları yapmaya başladık. Bunu yaptığımız oyunlarda da anlamlı bir şekilde deneyim iyileşiyor. Türkiye'de bile olsa bu riskler var. O yüzden biz bunları bertaraf etmek için anlaşabildiğimiz oyun firmalarıyla sırayla bunları yapıyoruz. Birkaç ticari anlaşmamız da yolda geliyor ama şimdilik resmi duyurmadığım için onları söyleyemiyorum.
Ya
ama
işin garibi yani Türkiye'deki sunucu da Avrupa üstünden geliyor olmak yani akıl mantık izah yapılabilecek bir şey değil.
O yüzden şimdiye kadar hep şu sanıyor. Çok doğal tabii bunun işin içinde olmadan anlamak mümkün değil. Konu sadece oyun firmalarının sunucuların Türkiye'de gelmesi değildi. Geldikten sonra da doğru bir şekilde dönüşlerin sağlanması gerekiyordu. O yüzden özellikle bunu söyledim. Şimdi mesela Netflix ya da Facebook'la biz ne yapıyoruz? Birçok internet servis sağlayıcı da yapıyor. Bunların yüksek trafikleri olduğu için biz bunları kendi sunucularımızla aynı yere koyuyoruz. Artık hiçbir mesafe kalmıyor. Bu sayede de ne sağlar bu? Netflix'te Türkiye'deki herhangi bir kişi bir dizi izledikten sonra, ilk kişiden sonra ikinci kez keşleme diyoruz biz buna. Tekrardan tüm videoların globalden inip gelmesini beklemiyoruz. İkinci izleyen bu sefer hazır. Zaten gelmiş bir datayı en yakın mesafeden alıyor. Yani Türkiye'deki ilk kişi sadece pingi görüyor. Ondan sonra izleyecek herkes keşlenmiş hazır data üzerinden hizmeti alıyor. O yüzden Facebook, Netflix gibi uygulamaları aynı server'a koyduğumuz için zaten sıkıntı yaşanmıyor.
Türkiye için de bu maliyette tasarruf sağlıyor.
Kesinlikle
neden?
Sağlıyor.
Çünkü sürekli data yurt dışından gelmiyor bu sefer. Yurt içinde aynen halledilmiş öyle oluyor aynen bütün öyle işimiz. Yurt dışına gidip gelmiyoruz.
Aynen öyle. Biz elimizden geldiğince oyun firmalarında aynı Facebook, Netflix'i ikna ettiğimiz gibi buna getirmeye çalışıyoruz ama onlarda henüz bu network know-how seviyesi bu firmalar kadar olmadığı için en azından biz onlara doğrudan bağlanıp bunu çözmeye çalışıyoruz.
Şimdi ben tekrar başa döneceğim.
Tabii lütfen.
Dedim ya Millennium'u daha fazla görmeye başladık reklamlarda. Sizin 2020 vizyonunuz ne olacak? Yani şimdi fiyatlar artacak diyoruz, zam gelecek diyoruz. Bu görünüyor. Yani evet. Bunu biz geçen sene siz de bağırmıştık, burada çıkıp söylemiştik.
Olmuştu.
Feyz alın geliyor yani yavaş yavaş zam geliyor, kapıda böyle bir şey var diye. Zaten enflasyon oranları falan belli bir şeyler olacak.
Evet.
Siz ne yapacaksınız bu sene? Yani var mı bir yenilik, bir şey görecek miyiz? Mesela geçtiğimiz toplantıda sizle beraber söyleşi yaptığımızda dediniz ki upload hızlarının ben minimum 16 olması için çalışıyorum. Aynen, yani aynen. En kötü 8 vereyim diyorum bari. Var mı bunda da bir açık kapı?
Söyleyeyim upload'la alakalı. Geçen sene boyunca şimdi birincisi download hızlarını 0 ile 100 arasında belirlemeye etkisini servis sağlayıcılara bırakıyor altyapı işletmesi. Yani Türk Telekom ya da Turkcell'den alıyorsunuz. Ama upload hızlarını kesinlikle katı bir şekilde kendisi belirliyor. Siz ya ben maliyeti neyse vereceğim. Bugün 4 ile sınırladın. Ben bunu 8-16 yapacağım dediğinde bunu isteseniz de etkisi yok. Bizim yetkimiz yok. Biz bundan dolayı bir talepte bulunduk ve dedik ki öncelikli olaraktan zaten bu olmazsa olmaz bir şey. Ek maliyeti ve parası bile olmadan aslında bunun olması lazım. Neden evet olması lazım? Ya bugün geldiğimiz dünyada aslında upload, download kadar kritik. Niye?
Çok önemli.
Yayıncılıktan bahsediyoruz. Evet. Biraz önce fotoğraflarımızın bulut servislere yüklenmesinden bahsettik. Ya da siz atıyorum video görüşmesi yapıyorsun sergiden. Hepsi upload'la alakalı aslında. En az download kadar uygulaması evet arttı. O yüzden olması gereken bir şey. Hadi diyelim ki bu olmadı. Dedik ki tamam sürdürülebilir olsun. Siz de maliyetlerinizi karşılayın. O zaman ek bir maliyet de olsun. Çünkü buna da para verebilecek bir kitle var. En azından öyle yapalım dedik. Ve bir diyaloğu başlattık Türk Telekom tarafıyla. İlk tepkiler öncelikli olaraktan aslında çok olumlu olmadı. Şundan dolayı olumlu olmadığını çıkarımını yapıyorum. Kurumsal müşterilerden ciddi bir gelir elde ediliyor. Kurumsal müşteriler için upload daha hassas olduğu için metro ethernet denen özel hatlar çekiliyor. Ve 4 haneli yani 1000 liranın üzerinde 3000, 5000, 10.000'e kadar giden fiyatlarla bu hatlar satılıyor.
Ya 100 liralık servisi 1000 liraya satmak varken ben niye uğraşayım diyorlar.
Aynen öyle. Biz bunu yaparsak diyor kurumsal müşteriler de gidip bunu alabilir diyor. Bundan dolayı da bunu yapmak istemiyorlar. Ama bu geçmişte fiber yatırımı sırasında da korkulan bir şeydi. Fiber gelince metro ethernet ölür mü? Değil. Kurumsal müşteriler sadece bunun için ödemiyor. Kendine özel bir hat olması ve servis seviyesinin %100 olmasından dolayı bu para ödüyor. Ama biz bunu ikna edemedik.
Ali ile Veli ile paylaşmadığı bir hat istiyor adam.
Aynen yani o yüzden de upload'u bireysel müşteriye 8 verdik diyor. Koca koca şirketler gidip oraya 100 liralık hat çekmeyecek. Milyonları kazanırken 1000 liradan dolayı şey yapmıyorlar onları.
Çok doğru söylediniz. Biz de burada 100 megabit upload'lu bir kendimize özel hat kullanıyoruz. Evet. Bize deseler ki bu arada 60 olabilir, 100 olabilir falan ister misin? İstemeyiz. Çünkü çok bize 100 yetmiyor zaten. Aynen, yani aynen. Ben olsun 200 alacağım.
Bir bunu anlatmaya çalıştık bir yıldır. Burada belli bir yere geldik. Sonra firmalara sordu Türk Telekom. Dedi ki diğer internet servis sağlayıcıları böyle bir ürün çıkartacağız ister misiniz? Ben asıl orada beklemediğim bir darbe yedim. Firmaların neredeyse tamamı istemeyiz diye dönüş yapmışlar. Ben buna çok şaşırdım. Sonra biraz daha resmi anladım. Çoğu firmanın çok küçük de olsa kendi altyapıları var. Evet. Ve aslında 100 müşterinin 3'üne 5'ine sunabildiği altyapısı yüzünden ya ben orada yaparım oradan bir farklılaşırım diyerekten Türk Telekom yapmasın bu fikir iyiymiş ben yapayım deyip biz istemiyoruz bunu dediler.
Ya ben nacizane sizle konuştuktan sonra bu upload hızını çünkü benim için de çok önemli bir şey evet upload hızı. Ben evimde de gerçekten yüksek hızda upload yapmak istiyorum. operatörlere gideyim dedim, bir lobi yapayım. Birazcık böyle çıtlatayım. Hani basın Mesut belki severler. Bir şey destek olur falan. Ya gerçekten şu tepkiyi aldım ben. Niye yapalım ki? Biz de çok iyi kazanıyoruz. Bu evet. da bir kar etmemiz gereken bir sektör. Aynen. Ve şu anda de ben o kapıyı kapatmam. Burada da neyi görüyoruz? BTK diyecek. Kesinlikle. Yap diyecek ya. Aynen yani öyle. Bizde ne yazık ki şey yok yani. Regülasyonu yapan adam, baştaki adam yap demeden olmuyor. Niye soruyorsun ki? Yapsın işte yani.
Yine de buraya gelmeden önce muhatap olduğumuz arkadaşlarımızla tekrar görüştük Türk Telekom tarafında. Dedim ki ben dedim bunlarla ilgili sorulursa açıklamalar yapacağım. Ve size son bir kez sormadan sizin de hakkınızı yemek istemem dedim. Ve gerçekten samimiyetlerine inanıyorum. Toptan taraftaki arkadaşlarımız buna inandıklarını, ikna edebilirlerse şirketi bununla ilgili tekrardan gündem alıp hızlandıracaklarını söylediler. Güveniyorum, umarım hızlandırırlar. En azından şu genel olarak internetle ilgili maliyet modeli netleştikten sonra tekrar gündeme gelir. Ama şöyle de gerçek dışı beklentiye sokmak istemiyorum kimseye artık. 3 ayda 6 ayda olurum bence olmaz. Bu senenin içerisinde görür müyüz? Umarım. Ama ben görmezsem de hakikaten gözüm açık gideceğim dediğim şey. 2 yıldır kendim adadım bu konuya. İnşallah bir yerlere varırız.
Upload hızını peki bir kenara koyarsak, o sizin elinizde olan bir şey değil anladığım kadarıyla şu anda. Erişim hızları, erişebildiğiniz kişi sayısı, kendi altyapınızı biraz daha büyütme ya da kendi altyapınızı kurma gibi şeyler konusunda var mı bir plan?
Şimdi kendi altyapısı deyince hem bizim şirketten hem de aslında Türkiye'de neler olduğundan bahsedeyim. Şimdi altyapı rekabete değerli. Niye değerli? Bahsediyoruz ya, Türkiye'de şu kadar kişinin hiç altyapısı yok, portu yok vesaire. Tek bir altyapı olduğunda başka bir sürü konu olabiliyor. Turkcell bunu yıllar önce başladı, belli bir sayıya geldi. 4 milyonun üzerinde haneyi bağladı. Yani bağlayabilir hale getirdi. Home pass diyoruz. Kablonun biliyoruz ki 4 milyonun üzerinde böyle bir bağlantısı var. Vodafone belli bir ölçüde altyapısını yaptı. Bu firmalar aslında birkaç yıl önce bir ortak altyapı şirketi çatısı altında birleşip bir
bileşim yapmak denediler yani.
Aynen denediler ve ne yazık ki olmadı. Çünkü günün sonunda Türkiye'de Türk Telekom'un dahil olmayacağı böyle bir yapı verimsiz. Şundan dolayı bu da bu anda doğru. Gerçekten herkes birden olmayınca olmuyor. Bir eve 2, 3, 4 firma birden kazı yaparsa bir sık sık o yolun kazılmasındaki şeyi düşünün. Ya da orada verecek rahatsızlığı. Yani milli servete zarar. Gerçekten bir çatı olması lazım. Bu çatının herkese hizmet etmesi lazım. Herkesin söz hakkı olması lazım ve herkesin de oradan mantıklı bir şekilde yaptığı katkı oranında yararlarını kullanıyor olması lazım. Ama bu yapı ne yazık ki kurulamadı. Bu kurulamayınca bu sefer en azından Turkcell, Turksat ve Vodafone kendi arasında birleşerekten bir işbirliği çerçevesinde belli şeyler yapmaya başladı. Şu oldu en büyük aksiyonu. Turksat'ın altyapısının ticari olarak diğer firmalara da açılması oldu. Son bir senedir yaklaşık Turkcell ve Vodafone Turksat altyapısını da satmaya başladı.
Evet gördüm. Kablo net üstünden hem Turkcell hem de Vodafone'dan servis alabiliyorum ben.
Aynen öyle. Şimdi bir adım daha ilerlendi. Diğer internet servis sağlayıcılarına da Turksat bunu açıyor. Çok da gördüğümüz en ılımlı ve işbirlikçi yaklaşımda yapıyorlar bunu.
Şu an Türkiye'de internet adına herhalde atılmış en önemli adımlardan biri aslında.
Kesinlikle. Keşke kablo altyapısı 4 değil de 20 milyon haneyi bağlasa. O zaman gerçekten tam anlamıyla iki tane birbirine muadil altyapı olur. Sorun şu, Türkiye'de hani 23 milyon hane var, 18'inde port var dedik ya, kalan 5'inde Turksat da yok. İşin kötü yanı, Turkcell de zaten Türk Telekom'un olduğu yere gidiyor, Turksat da zaten olduğu yere gidiyor, Vodafone da olduğu yere gidiyor. Yani altyapı olmayan hep altyapısız kalıyor, şanslı olanın evinde de 3 tane altyapı var, istediğini seçiyor gibi bir durum var. O yüzden aslında bir yandan çok güzel ama hala hiç altyapım yok diyenlere bir çare oldu mu? Olmadı.
Yani bu şekilde de altyapısı hiç olmayana da gitmek hala tek bir şirket çatısı altında yani hep beraber toplanmadan yine çok zor diyorsunuz.
Aynen öyle.
Çünkü zaten maliyetler ortada, fiyatlar artıyor. Bir de kesinlikle. Benim haneme getirip bunun maliyetini de ödederseniz eğer nereye aynen nasıl öyle. Ödeyeceğim. Aynen öyle. Şimdi eve kadar fiber konusu çok popüler ve artık şey konuşuluyor. Eve kadar bakır döşemek zaten full zarar bir operatör içinde. Aynen. Eve kadar fiber döşemek hem daha uygun. Hem de kullanıcı için son teknoloji, gelecekle uyumlu. Yani bugün 1 gigabit veririm, yarın belki de 10 gigabit veririm senin evine. Aynı plastik kablo üstünden aslında. Aynen öyle. Yalnız burada bir modem gerçeği var. Yani Türkiye'de ne yazık ki artık nedendir bilmiyorum. Sizden bir servis aldığımda modemi illa sizden kullanmam gerekebiliyor. Diyorlar ki bu modem olacak arkadaş. İlla bu modem. Yani güvenlik gerekçesi diyor kimisi. Kimisi ticari anlaşma diyor. Fiberde nasıl olacak? Fiberin modemleri pahalı.
Aynen öyle. Şimdi bugüne kadar nasıl oldu? Türk Telekom işte 5-6 yıl önce özellikle fiberle ilgili altyapı kararlarını alıp yaygınlaştırmaya başladıktan sonra şunu dedi. Bu dedi bu modem bu altyapının asli bir unsuru dedi. Ve o günkü şartlar için son müşterinin alması için pahalı ve hatta yanlış hatalı modemler alabilir deyip bu modemi ben sağlayacağım dedi. Nasıl? Santralden kabloyu çektim, evin içindeki o ketleri çektim. Bu modem de aynı onun gibidir dedi. Ben bunu sağlayacağım dedi. Ve bu dedi hediyedir dedi. Bunu ücretsiz şekilde sağlayacağım ki Türkiye'nin o vizyonuna, fiberleşmeye katkısı olsun dedi.
Yani gidip fiber zaten modem al deseler ben eve fiber falan sokmam yani. İşte,
tabii çok pahalı çok zaten. Pahalı. Şimdi böyle başladı. Bu çok güzel. Bugüne kadar da böyle oldu. Ama şimdi ne oldu? Geçen sene zaten bu öneriyi getirmişti. Şimdi artık kesinleşiyor. Diyor ki bu modemi diyor ben vereceğim. Kesin olarak, zorunlu olarak veriyorum. Ve bunun da parası olacak diyor. Ve bu eski yeni müşteri fark etmeksizin şu tarihten sonra gelenlere geçerlidir demiyor. Bugüne kadar 4 yıldır da evinize kadar fiber altyapısında müşteri olabilirsiniz. Hiç fark etmez. Herkesten diyor ki bu modemin artık ben kirasını alacağım diyor. Bu ne demek şimdi? Bunda iki tane sakıncası var. Bir, zaten zorunlu tutulan bir şey varsa o zaman ben şunu derim. 4 yıl boyunca, 5 yıl boyunca müşterisi kalacağım. 5 yıl boyunca o modemin kirasını ödeyeceğim. Benim de olmayacak. Sonunda da bu parayı ödeyip benim olmayacak bir şeyse o zaman bana bir opsiyon ver. Ben gidip istediğim modemi alayım. Belki evet. Daha iyisini bulacağım. Ben bu işten anlayan birisiyim. Hayır. Sen gidip başka modem kullanacaksan biz onun derdiyle uğraş. Onun bazı dezavantajları var. Tak kendi modemini. Bu modemi de kaldır dolabına gerekirse. Ama 5 yılın boyunca parasını ver. 5 yıl sonra aboneni iptal edersen bana geri iade et diyor.
Yani modemi ben kendim satın alsam bile evet. O modemi illa evine getirip koyacak
bırakacak,
yani.
Bırakacak. Parasını da ödeyeceksiniz. İptal ettiğinizde de onu unutmamış olacaksınız. Geri de iade edeceksiniz.
Ya buradaki en büyük risk ne biliyor musunuz? Ben bunu gördüm. Mesela bazı servisler var. Uydudan televizyon servisleri. Ünlüleri evet. Var falan filan. Alan arkadaşlar. İptal ettirirken. Adam kutuyu açıp bakıyor. Diyor ki HDMI kablosu nerede? Diyorsun evet. Ki şuradan alıp vereyim. Yok diyor. O HDMI kablosu 200 lira. Aynen. Ben diyorsa onu istiyorum. İlla onu istiyorum. Evet. Yani arkadaş ben 5 yıl servis kullandım. O modemin adaptörünü kaybedebilirim. Kendisini unutabilirim kullanmasam bile. Evet. Bunu sen niye yüklüyorsun? Zimmetlenir mi ya bir insana bir şey? Bana çok garip geliyor.
Bunun daha büyüğü olmuş oluyor şimdi böyle. Modemin tamamıyla veriliyor. Yani
satın alamıyorsun
evet,
ya.
Aynen. Şimdi burada başka bir sorun da şu. Aslında VDSL ve ADSL hizmet alıyorsanız, internet hizmeti aldığınız firmalarda bu desteği veriyorsa modem alma. Modeminizde yoksa bir mantığı var. O da şu. ACS dediğimiz sistemler var. Uzaktan aslında modeme erişim sağlıyor. Bunu da endişe yaratmasın kimse. Uzakta erişim derken siz ne yaptığınız vesaire ilgili değil yani. Bu aslında modemin durumuyla ilgili. Sinyal durumunu kontrol ediyor ya da modem ayarlarıyla alakalı. Biliyorsunuz hangi firmadan hizmet alıyorsanız modemi o ayara getirmeniz gerekiyor ki hizmet alabilirsiniz.
Evet, kimi zaman da telefonda soruyoruz ya bakıyorlar. Aslında servisler normal, değerler normal diyor. İşte oradan okuyor herhalde.
Aynen öyle. Eğer bu desteği sağlayan bir modemse ki bu desteği ancak o firmadan o modemi alarak sağlayabilirsiniz. İşin kötü yanı Türk Telekom'un zorlayarak verdiği bir modeme internet servis alınca bu desteği veremiyor.
Yani o önemi de yok diyorsunuz.
Tabii fiberli modeminizle alakalı bir sıkıntınız varsa ben onları o sistemlerimle görüp o desteği de veremiyorum.
O zaman gerek yok gerçekten o modeme.
Öyle bir avantajı da yok yani. Hani o avantajına bir hadi dayandırsak desek o da yok.
Yani garip olmuş, üzücü. Bu da zam olarak yansır mı peki? Ne dersiniz? Çünkü bana kira bedeli alırsa ya 100 lira ödüyorsam 115 lira ödeyeceğim
yani
belki.
1 Şubat'ta devreye girmesi beklenen toptan maliyeti artışlarının içerisinde yazılı bir şekilde bu madde var. Benim tahminim son müşteriye yansıyış rakamı en az 9-10 lira olacak şekilde bir ek kira bedeli geliyor şu an.
O zaman tüketici hakem heyetlerine çok yüklü binecek. Gidecek insanlar diyecek ki bedava olan bir şey, bana bedava diye verdiği bir şeyi şu anda paralı hale getiriyor. Ben bunu kabul etmiyorum. Sözleşmemde bedava evet. Diyor. Çünkü yaptığı sözleşmenin geçerliliği var. O şekilde devam ettirecek.
Yani mevcut müşterilere zaten bunun gelmemesi lazım.
Evet.
Ama gelirse kesinlikle şikayetlik. Yeni müşteriler için de haksızlık ve sıkıntı şu. Yani bu gerçekten altyapının asli bir parçasıydı ve fiberi arttırmak istiyorsak bu tutarsız. İki şeyden tutarsız bakın. İlk konumuza tekrar döneyim. Fiber artsın, yüksek hızlar diyoruz. Güzel, o zaman fiberle DSL'in port maliyetini niye bu kadar açıyorsun? İkincisi, fiberin modemini zorla verip üstüne bu parayı alıyorsun. Ya bunlar işte aslında bir haftada bir eve fiber götürmek bir yanda da bunlar. Bilmiyorum nerede buluşacak. Bu arada bütün bu hızlardan bahsetmişken şimdi aklıma geldi, bir veriyi daha göstermek istiyorum. Türkiye'de peki bu kadar hız vizyonundan bahsediyoruz, fiber vizyonundan bahsediyoruz. Nereye geliyor? Örnek olarak dedim ki arkadaşlara, bana dedim Singapur'u, Kore'yi, Güney Kore'yi vesaire getirmiyorum. Onlar çok uçta. Sonra denmesin istisna bir tane getirsin. Evet. Hakikaten Avrupa'da altyapı yatırımları da böyle en üst düzeyde olmayan bir ülkeye bakalım dedik. İngiltere. Şimdi Türkiye'de ve İngiltere'deki hız dağılımlarına yani her 100 müşterinin kaçı hangi hızda diye baktık. Onun verileri de oranın BTK'sı onun Ofcom verileri. Şimdi 100 megabit ile 300 megabit arası hız alan Türkiye'de kaç müşteri var?
Yok.
Yok. Öyle paket yok. Desteklemediği için değil. Türkiye'de 100 megabitin üzerinde son bireysel müşteriye sunulan bir hız yok. İsteseniz yok. Parasıyla yok yani. İngiltere'de %16. 30 megabit ile 100 megabit arası dediğimizde Türkiye'de %15, İngiltere'de %48. Yani aşağıdaki rakamları görüyorsunuz aslında evet. Türkiye'deki internetin yığıldığı yer 10 megabit ile 30 megabit. Bugünün dünyasında artık gerçekten iyi bir hız vesaire denecek bir yer değil. Basit kullanıcının ihtiyaçlarını görecek düzeyde bir hızlardan bahsediyoruz. O yüzden kaç milyon kilometre fiber var, şu kadar yatırım var vesaire ama sonuç ne? Sonuç bu. Türkiye'deki hız dağılım bu.
Üzücü gerçekten
evet. De. Ve kıyaslaması bu yani. Nereye kadar hepsinin ortalamasında nereye geliyoruz diye baktığımızda speed testin Türkiye ve İngiltere sonuçları. Speed testte İngiltere'de hız testi yapan insanların ortalaması 64 megabit, Türkiye'de 25 megabit. Yani %5 ondan bahsetmiyoruz. 2,5 katlardan, 3 kat geride olmaktan bahsediyoruz. Buralara gelmenin yolu altyapı da olacak. Altyapıyla beraber kullanılabilir rakamlarda, alınabilir rakamlarda da fiyat olacak.
Evet, çünkü şimdi BTK verilerini yorumlarken ben orada demiştim ki bakın dedim altyapı o kadar yetersiz ki sadece %3 ellerin üstünde yer alıyor. Altyapı yazmışlar. Abi yok, altyapı yeterli olsa da alacak para yok demiş zaten.
Kesinlikle. Onu. Bu arada gerçekten 50'nin üzerine destekleyen altyapı o kadar sınırlı değil. Özellikle VDSL sayesinde var. Ciddi bir VDSL yatırım var Türkiye'de. Ama 50 megabitin üzerindeki fiyatları eğer biraz daha bilinçli araştıran bir müşteri değilse, biraz daha böyle bu konulara yatırım yapan, yüksek hızı destekleyen, daha nispeten küçük olan firmaları bulamadıysa, büyük firmalardaki göreceği fiyatlar 120 plus lira, 150 lira. Hatta 100 megabit'e doğru gittiğinizde 200 plus liraları görüyorsunuz.
Ben 133 lira ödüyorum. 500 GB kotalı 100 megabit internete.
İşte yani...
Kotam var bir de.
Orada da şunu tekrar söylüyorum. Yani gerçekten burada bir reklam vesaire amacıyla gelmediğim için firma ismini de zikretmeden söylüyorum. Kendiniz araştırın muhakkak. Bakın sadece bizden değil başka firmalarda bakın. Altyapı günün sonunda bakın santralden. Santral dediğiniz bir adres söylüyor. Acıbadem'de oturuyorsanız İstanbul'da. Acıbadem'de Türk Telekom binası var. Orası bir santral demektir. Ondan sonrası omurgaya çıkan kısımdır. İnternete çıkıştır. O santralle eviniz arasındaki altyapıya erişim altyapısı denir. Bu erişim altyapısından dolayı biz Türk Telekom'un paraları öderiz. Omurgaları zaten hepimiz kendimiz farklı seçeneklerde yaparız. O erişim altyapısında bir santimi dahi farklı değil. Benden, ondan, şundan aldığınız sürece Türk Telekom altyapısındaysanız her bir santimi aynı. Eğer modeminiz bozuk değilse bir modemle bir modemin arasında sizin ne seçtiğinizle alakalı o da. Demek ki hiçbir şey değişmiyor. O yüzden daha hızlı internet, daha bol internet, bilmem ne internet diye bir internet yoktur. Erişim altyapınız o adreste oturduğunuz süre boyunca kimden alıyorsanız alın aynıdır. Boşuna servet ödemeyin. Bunu anlatmaya
çalışıyorum. Ya işin tabii burada son kısmında da şu var. Yani sizden de alsam servisi, Ali'den de alsam, Veri'den de alsam. Günün sonunda Türk Telekom bir şekilde buradan bir para kazanıyor mu?
Evet tabii.
Kazanıyor. Hala da hani herkesten, herkesin müşterisinden para kazanıyorken yani... Şu anki altyapı durumu gerçekten konuşulmaya değer bir konu.
Kesinlikle.
Ağzınıza sağlık. Sizle de uzun uzun Türkiye'nin internet sorunlarını konuştuk. İzleyenlerimize de buradan sesleniyoruz. Lütfen yorumlarınızı aşağı kısmı yazın. Yani görüyorsunuz hepimize faydası oluyor. Biz de görüyoruz kimlerde ne sorun yaşıyor, hangi bölgede ne gibi sorunlar var, hangi paketi neden seçiyorsunuz, ne gibi problemler var yok bunları görmüş oluyoruz. Sesinizi çıkartmazsanız ne yazık ki işte görüyorsunuz zamlar geliyor. Modeme bile evinizdeki para ödemeye başlayabilirsiniz her an. Buna göre diyelim.
Ya müşterilerin görüşleri gerçekten çok önemli. Şuna değinip sadece son bir kez söylemek istiyorum. Bir yıl önce Donanım Haber'de kendi adımla hesap açtım ve müşterilerle konuşmaya başladım. Bugün de buraya gelmeden önce baktım kaç müşteriyle mesajlaşmışım diye. 1190 olmuş bir yılda. O kadar çok şey öğrendim ki bu getirdiğim, anlattığım konuların çoğu, yüksek upload hızlarının önemi ya da oyuncuların taleplerini o kadar iyi anladım ki bir yılda o diyaloglardan sonra. Biraz daha hakikaten çalışmamıza yön verdi. Attığınız mesajları, bize ulaştığınızda sanmayın ki sadece öylesiyle yazıştık, konuştuk. İnanın arkasına düşüp İstediğimiz hızda olmasa da bir yerlere getirmeye çalışıyoruz. Sizin oluşturacağınız kamuoyu da çok önemli. Bize destek verin yüksek upload hızları konusunda, oyun firmalarında daha iyi deneyim oluşturması konusunda daha iyi bir hizmet hep beraber yaşayalım.
Bu videoda Türkiye'deki altyapı ve internet sorununu konuştuk. Uzman bir isim ağırladık. Zaten Alper Bey'i forumlarımızda da görebiliyorsunuz. Sık sık konuşabilirsiniz, cevaplarını görebilirsiniz. Yine iletişim kurabilirsiniz forumlarımız üstünden. Biz ağırlamaya devam edeceğiz sizleri. Talep gelecektir mutlaka yeni konular oldukça. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.